Ayrım 3. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 47. 8. Bölüm. Almanların Dovre ormanlarına paraşütçüleri indirmesini takip eden 2 hafta boyunca kaçmaya devam eden kral, Nisan ayının sonunda tam artık kaçacak yerim kalmadı demişti ki, müttefikler kralın umutlarını yeşertircesine Norveç'i Nazilerden geri almak için faaliyetlere başladılar. Fırsattan istifa eden kral da son gücüyle Molde'de konuşlanan İngiliz birliklerinin koruması altına girdi. Müttefiklerin ilk adımı güvenli bölgelere birlikler çıkartmaktı ama asıl amaçları daha kapsamlıydı. Müttefiklerin Silahlı Kuvvetler Komitesi, Norveç'i nasıl Nazilerden geri alabiliriz sorusu üzerine günlerce düşünüp bir çıkarma planı oluşturmuşlardı. Müttefik askerleri Namsos ve Aabdalsnes'e çıkarma yapıp Trondheim için kıskaç hareketi gerçekleştireceklerdi ve bu şekilde bölgeye 13 bin asker çıkaracaklardı. İlerleyen günlerde plan harfiyen uygulandı ve 13 bin asker bölgeye çıkarıldı. Almanlar ise işgal ettikleri bölgelerin hiçbirine 2000'den fazla asker çıkarmamışlardı. Müttefiklerin 13 bin asker çıkardığı Namsos ve Aabdalsnes'te kendilerini karşılayan yine 2000'er Alman askeri olacaktı. Bunu iyi bilen müttefikler de sayıca çok üstünüz, bu iş oldu diyerek ellerini ovuşturmaya başlamışlardı. 13 bin müttefik askeri kararlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ama bu zemin de neydi böyle? Daha önce hiç görmedikleri engebeli bir zeminde boylu boyunca kar içerisinde ilerlemek mümkün değildi ki. Nasıl ilerleyip de içerilerdeki 2000 Alman askerine yaklaşacaklardı? Müttefik askerleri önlerindeki kar engelini bile aşamadan yavaşlamaya başladılar. Üzerlerine bir de Luftwaffe tacizi gelince muharebe komutanları geri çekilmeyi önerdiler. Apar topar geri çekilmeye hazırlanan müttefik birlikleri için artık geri dönmek de o kadar kolay değildi. Düşmanı fark eden Luftwaffe tüm birliği kurşunlarıyla taciz etmeye başlamıştı. 13 bin müttefik askeri tam anlamıyla geldiklerine pişman oldular. Zar zor gemilere bindirilip kurtarılabildiler. Fakat müttefiklerin geri çekilmesine rağmen Hitler'in öfkesi soğumamıştı. ''Sen misin bana kafa tutan?'' diyen Hitler, Luftwaffe'ye kralın korunduğu Molde'yi de bombardımanı tutmaları için emir verdi. Luftwaffe dakikalar içerisinde bölgeyi alevler içerisinde bıraktı. Bölgedeki İngilizler kralın canını zor kurtararak onu bir tekne ile Tromso'ya taşıdılar. ''Müttefikler yılmayacağız, Hitler'in Norveç'i ele geçirip o gizli ürüne el koymasına izin veremeyiz.'' diyerek birliklerini daha da kuvvetlendirmeye karar verdiler. Bu sefer 20 bin kişiyi de çıkarma yapacaklardı. Müttefik birlikleri tekrar Norveç kıyılarına yanaştılar ve 20 bin kişiyi karaya bıraktılar. Fakat çıkarma birlikleri aldıkları önlemlere karşı hala yavaştı. Böyle bir arazi Britanya'nın hiçbir yerinde yoktu ki, nasıl önlem alacaklarını bile bilmiyorlardı. Buna karşı Alman birlikleri düz yolda yürür gibi dağ tepe tırmanıyorlardı. 2000 denizciye takviye edilen 2000 Avusturya Alp Birliği zorlu dağ koşullarına alışkın olduklarından Norveç'in dağ yapısını bir savunma merkezine dönüştürüp müttefikler ile oyun oynamaya başladılar. Artık müttefikler iyice umutlarını yitirmişlerdi. Tam da bu sıralarda yerinde duramayan Hitler bir de 10 Mayıs'ta Belçika, Hollanda, Lüksemburg'a çıkarma yaparak Fransa'nın işgaline giden yolu oluşturdu ve resmen Batı cephesini açtı. Bir yanda Norveç elden gidiyordu, diğer yandan Fransa. Bir de daha fazla kaçacak yeri kalmayan 68 yaşında bir kral. Müttefiklerin vazgeçmekten başka şansı yoktu. Müttefikler 7 Haziran'da Kuzey Norveç'in Narvik kentinde bulunan son birliklerini de geri çekerek tüm güçlerini Fransa'ya aktarmaya karar verdiler. Aynı gün kral ve hükümet önde gelenleri de son dayanaklarını yitirip 461 yolcu ile birlikte Tromso'dan Londra'ya giden İngiliz gemisi HMS Devonshire'a binerek ülkeyi terk ettiler. Kralın da ülkesini terk etmesiyle Norveç resmen Almanya'ya teslim edilmiş oldu. Peki tüm bu maceralara sebep olan, Hitler'e Norveç'i işgal ettiren, Batı cephesinden önce yeni cephe açtıran, İngiltere'ye kabus yaşatan o gizli ürün, ona ne olmuştu? Ağır su mu? O da elde edilmişti. 9. Bölüm. İmkansız mı? Ülkeler işgal ettiren bu gizli ürün, ağır suyun önemini anlamak için Norveç işgalinin öncesine dönelim. Her şey Almanya'nın Nobel ödüllü dahi bilim adamı Werner Heisenberg'in Alman savaş ofisine gönderdiği atom bombası ile ilgili bir rapor ile başlamıştı. Raporun özeti şu şekildeydi. Yeterli miktarda uranyum ve yeterli miktarda moderatöre sahip olunursa atom bombası elde edilebilir ve ananas büyüklüğündeki bir uranyum ile oluşturulacak atom bombası koskoca bir şehri yok edebilir. Tüm bu süreç için gerekli olan doğru moderatör de bünyesinde bulundurduğu fazla hidrojen atomu nedeniyle harika bir nötron yavaşlatıcı ve harika bir plütonyum üretici olan ağır sudur. Heisenberg, atom bombasına açılan kapının şifresini belirtmişti. Önce gerekli miktarda uranyum elde edilecek ve daha sonra ağır su. Raporda savaş ofisinin de Hitler'in de dikkatini oldukça çeken bir nokta vardı. Ananas büyüklüğündeki bir uranyum ile oluşturulacak atom bombası koskoca bir şehri yok edebilir. Bu ifade o ana kadar bilinen tüm savaş stratejilerinin saf dışı edilmesi anlamına geliyordu. Böyle bir bombadan uçakla taşınıp Londra'ya bırakılma hayali Hitler'in tüm dikkatini bir anda bu rapora çekmişti. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse artık bir noktadan diğer noktaya ne askeri birlikleri, ne tankları, ne gemileri, ne de uçakları göndermek gerekecekti. Ve daha da ötesi, tüm bu araçlar için gerekli petrolü ve ham maddeyi elde etme mücadelesi de ortadan kalkacaktı. Bir uçağın taşıdığı bir bomba koskoca bir şehri yok edebilirse eğer, bu keşif dünyaya hükmetmenin şifresini ele geçirmek demekti. Savaş ofisi Heisenberg'e dönüp, istediklerin temin edilirse atom bombasını üretebilir misin dediğinde ise Heisenberg, teorik olarak çözüm tamam, atom bombası elde edilebilir demişti. Fakat kendisi dahil uranyum kulübü oluşumunda yer alan tüm Alman bilim adamlarının aklında cevaplanamayan tek bir soru vardı. Deneyler için gerekli olan tonlarca doğal uranyum ve ağır suyu savaşın ortasında bulmak imkansız değil miydi? Nazi Almanyası imkansız kelimesini lügatten çıkarmıştı. Eğer dünya üzerinde uranyum veya ağır su bulunan bir yer varsa ya oradan satın alınır ya da orası işgal edilirdi. Almanya uranyum konusundaki ilk adımı Çekoslovakya'nın işgaliyle el koyduğu Avrupa'nın tek uranyum kaynağı olan Joachimstal madenleri ile atmıştı. Naziler bu madenden diğer ülkelere yapılan uranyum ihracatını yasaklamışlar ve bundan sonra bu madenden çıkarılan tüm uranyumlar Almanya'ya getirilecek ve uranyum çıkarma hızı maksimum seviyeye taşınacak demişlerdi. Alman bilim adamları da Çekoslovakya'daki Joachimstal madenlerinden gelen uranyumları vakit kaybetmeden zenginleştiriyordu. Ocak 1940'ta 1 ton uranyum oksit elde edilmişti. Hitler ikinci adımı ise 10 Mayıs'ta herhangi bir açıklama veya uyarı yapmadan Fransa'nın işgaline giden yolu aralamak amacıyla Hollanda'ya, Lüksemburg'a ve Belçika'ya girerek atmıştı. Hitler aynı gün içerisinde Lüksemburg'u, 4 gün içinde Hollanda'yı, 18 gün içerisinde de Belçika'yı işgal etti. Hedefine hızla ilerleyen Almanya tabii ki Belçika'da yer alan Avrupa'daki en büyük uranyum stokunu da ele geçirmeyi ihmal etmemişti. Union Miniere du Haut Katanga adlı Belçikalı maden firması dünyanın en zengin uranyum yatağını kontrol ediyordu. Ve firmanın ana rafinerisi de Olen'deydi. Alman birliklerinin başlıca görevlerinden biri de Olen'deki yaklaşık 1 tonluk uranyum stokunu ele geçirip Almanya'ya getirmekti. Bu da oldu. Almanya Belçika'da bulunan 1 tondan fazla uranyuma el koydu. Üstelik bu sadece var olan stoktu. Belçika'nın Nazilerin eline geçmesiyle artık her ihtiyaç anında Belçika'dan ve Belçika Kongosu'ndan tonlarca uranyum elde edilebilecekti. Amerika ve İngiltere çalışmalara yeni başlamışken Almanya 4 nala at koşturuyordu. Almanya'nın el koyduğu madenlerin istihbaratlarını alan Roosevelt ve Churchill ise soğuk terler basmaya başlamıştı. Bu sürecin kendisini hiç olmadığı kadar yaşlandırdığını hisseden Roosevelt, Hitler'in 3 ülkeyi de işgal ettiği gün artık acilen bir önlem almamız lazım diyerek 10 Mayıs'ta Washington'daki Pan Amerika Bilim Kongresi'nde konuştu. Amerika'nın değerli bilim adamları, Bugün sizinle daha farklı şeylerden konuşmak isterdim. Fakat Hitler'in Lüksemburg'u, Hollanda'yı ve Belçika'yı uyarı vermeksizin, açıklama yapmaksızın orantısız bir güçle işgal etmesi tüm gündemimizi değiştirdi. Artık savaşlar eskisi gibi olmuyor. Bir noktadan diğer bir noktaya savaş açmak için at sırtında seyretmek gerekmiyor. Uzun menzilli bir silah bulunduğu yerden hedefi yok edebiliyor. İşte bu nedenle teknolojiye büyük önem vereceğiz. Korunabilmek için üretmemiz ve keşfetmemiz gerekiyor. Bu noktada da size büyük işler düşüyor. Bazı bilim adamlarımız ölümcül silahları keşfetmenin vicdan azabı yaratacağını düşünüyor. Ama bunu yaşayarak öğrendikleri zaman durumun aslında tam tersi olduğunu anlayacaklar. Özgür ülkelerin özgürlüklerini koruyabilmeleri için ölümcül silahlara ihtiyacı var. Aksi halde gelen tehdidi karşı bir tehdit ile savuşturamazlar ve o özgürlük bir anda yok olur. Bu noktada şu bir gerçektir. Siz bilim adamları, ordunun kullanabileceği teknolojik silahları keşfetmelisiniz demiyorum. Keşfetmek zorundasınız diyorum. Aksi halde yaşanacak bir dünyamız kalmayacak. Aynı gün İngiltere'de köklü bir değişim yaşandı. Almanya Lowlands'ı işgal edince İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain istifa etti ve yerine Winston Churchill geçti. O da vakit kaybetmeden uranyum araştırmalarının hızlanması emrini vermiş ve İngilizlerin Atom Bombası Geliştirme Komitesi haline dönüşecek olan Maud Komitesi'nin temellerini atmaya başlamıştı. Roosevelt ve Churchill yeni harekete geçmişken Hitler Avrupa'daki tüm uranyum kaynaklarını ele geçirmişti. Geriye bir tek ağır su kalmıştı. O da Norveç'ten ya parasıyla ya da zorla alınacaktı. 10. Bölüm Ağır Su Savaşı. Heisenberg'in atom bombasını üretebilmek için ilk önce nükleer reaktörünü kritik hale getirmesi gerekiyordu ve bunun için tonlarca ağır suya ihtiyacı vardı. Fakat doğada normal suya karışmış bir şekilde bulunan ağır suyu hem normal sudan ayrıştırmak zor bir süreçti hem de ağır suyun doğada bulunma oranı çok azdı. 5 litre sudan elde edilen ağır su miktarı bir insanın serçe parmağı büyüklüğündeki bir tüpün yarısını bile dolduramıyordu. Tüm bunların yanında Almanya'nın kendisine ait bir ağır su ayrıştırma tesisi de yoktu. Bir anda ağır su tesisi kurma ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Konsey hemen konuyla ilgili olarak Alman bilim adamı Hartig'i görevlendirmişti. Hartig bir kömür ateşiyle kurulacak tesisin her bir ton ağır su üretmesi için ne kadar kömüre ihtiyacı olduğunu hesaplayacaktı. Sonuç mu? Korkutucuydu. Hartig kömür ateşiyle kurulacak tesisin her bir ton ağır su üretmesi için 100 bin ton kömüre ihtiyacı olduğunu hesaplamıştı. Bu savaş zamanında elde edilmesi imkansız olan bir miktardı. Norsk Hydro'daki gibi elektroliz yöntemiyle ayrıştırma yapan bir tesis kurmak ise yıllar alırdı. O zaman bu ağır su nereden bulunacaktı? Aslında cevap belliydi ama ifade edilmekten çekiniliyordu. Tüm dünyada bunun için tek bir adres vardı. Norveç'teki Vemork şelalelerinin yanında kurulu olan Norsk Hydro şirketine ait Vemork ağır su tesisi. Vemork'taki hidroelik santralı, Mös Gölü'nden aldığı suyu arkasındaki tepenin zirvesinden inen 11 dev borusu ile türbinlerine dökerek devasa bir elektrik üretiyor, Norsk Hydro da bu güçle hidrojen üretiyordu. Bu hidrojen gazını borularla hemen yanındaki Ryukan kasabasına, Batı Fiyordu anlamına gelen West Fiyord'un kalbine ileten Norsk Hydro, bu hidrojen gazını suni gübre üretimi için kullanırdı. Fakat son yıllarda Norsk Hydro bu tesiste bir yan ürün daha üretmeye başlamıştı. Kimyasal ismi deteryum oksit, bilinen ismi ağır su olan bu yan ürün, normal suyun içerisinde oldukça az miktarlarda bulunan, bünyesindeki fazla hidrojen atomu nötron nedeniyle ağır sıfatına sahip olan bir üründü. Norsk Hydro bu ağır suyu elektroliz yöntemiyle normal sudan ayrıştırmaya ve diğer ülkelerdeki laboratuvarlara satarız diyerek stoklamaya başlamıştı. Ta ki Almanlar gelip devasa bir sipariş geçene kadar. Hitler Fransa'nın işgalinden önce yeni bir cephe açmak istemediği için Norveç'in bağımsız kalması gerektiğini düşünüyordu. Ve bu nedenle ilk önce parası neyse verelim diyerek Norsk Hydro'nun elindeki ağır suyu satın alma yolunu tercih etmişti. Nazilere özel kimyasallar üreten Alman kimya karteli IG Farben'in Norveç'teki Norsk Hydro'da belirli bir hissesi vardı. Alman savaş ofisinin ricası üzerine IG Farben Norveçlere yaklaşmış ve teklifini sunmuştu. Elinizdeki tüm ağır suyu satın almak istiyorum. O dönem Norveçlerin stokunda yaklaşık 190 litre ağır su vardı ve bu da 120 bin dolar gibi bir para ediyordu. Amerika'daki Uranyum Komitesi'nin 6 bin dolar bütçeyi görüştükleri bir dönemde 120 bin Amerikan doları gerçekten iyi bir paraydı. Almanların teklifi bununla da sınırlı kalmamıştı. Bir de üzerinden Norsk Hydro'dan her ay kendilerine en az 100 litre ağır su üretmelerini istemişlerdi ki o dönemler Norsk Hydro ayda maksimum 11 litreden biraz daha fazla ağır su üretebiliyordu. Bu da ancak diğer ülkelerdeki fizik laboratuvarlarının ihtiyacını karşılıyordu. Norsk Hydro'nun genel müdürü Axel Aubert, IG Farben'a dönüp neden bu kadar devasa miktarları talep ediyorsunuz diye sorunca, IG Farben üstü kapalı bir cevap vermeyi tercih etmişti. Açıklayamayacağımız çalışmalar için. Tatminkarlık seviyesi oldukça düşük olan bu cevaptan şüphelenen Aubert, o dönemler dünyaya baş kaldıran Almanya'yı karşısına alarak ne var olan stoklarını satmayı kabul etmişti ne de aylık 100 litre ağır su üretmeyi. Fakat olay bununla da sınırlı kalmamıştı. Kulağa kar suyunu kaçırmışlardı bir kere. Almanların ağır su ile ilgilendiğini duyan Fransızlar acilen ünlü bilim insanlarını toplamış ve aldığımız bir istihbarata göre Almanlar oldukça yüklü miktarlarda ağır suya ihtiyaç duyuyorlar. Bunun nedeni ne olabilir sorusunu araştırmaya başlamışlardı. Bu sorunun üzerine bilim adamları ağır su hakkında oldukça yoğun bir araştırma başlattılar ve cevabı bulan o sıralar Fransa'da oldukça önemli buluşlara imza atan Nobel ödüllü Profesör Frédéric Joliot Curie olmuştu. Joliot Curie, ağır su atom enerjisi üretme sürecinde harika bir nötron moderatörü olarak kullanılabilir demişti. Cevabı duyan Fransızlar hemen soluğu Norveç'le almışlardı. Fransa'nın nüfuzlu bankerlerinden Jacques Arie, Fransızların bir gizli servis birimiyle birlikte Mart ayının başında Norveç'e gitmiş ve Norsk Hydro'nun genel müdürünün kapısını çalmıştı. Arie, Bay Aubert, merhabalar.
Aubert, merhabalar Bay Arie.
Arie, Bay Aubert, Almanların IG Farben aracılığı ile sizden elinizdeki ağır su stokunu istediğini biliyorum. Ben de bunun için buradayım. Bunu asla yapmamalısınız.
Aubert, evet, anlam veremediği bir şekilde bütün stoku istiyorlar ve üzerine de her ay inanılmaz miktarlarda ağır su üretmemiz için sipariş veriyorlar. Açıkçası anlam veremediğim bu siparişler beni de tedirgin ediyor. Bu zamana kadar ürettiğimiz ağır suyu kimse istemezken birden ne oldu da bu kadar değere bindi?
Arier, anlatacağım Bay Aubert. Yalnız konuya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Detaylarla kafanızı karıştırmadan önce şunu söyleyebilirim ki, Almanlara ağır su tedarik etmeniz tüm dünyanın sonunu getirebilir.
Aubert, ağır su nasıl bu kadar kritik bir amaca hizmet edebilir ki?
Arier, Bay Aubert, ağır su Almanların atom bombası projesinin en önemli parçası.
Aubert, atom bombası mı?
Arier, evet, atom bombası. Son yıllardaki gelişmelerin neticesinde bir atom bombası yapılabileceği belirlendi. Ve yapılacak portakal büyüklüğünde bir bombanın koskoca bir şehri yok edebileceği söyleniyor. Sizin ağır suyunuz Almanlar tarafından bu bombanın yapımında kullanılacak. Ve eğer Hitler gibi bir psikopatın bu bombaya sahip olduğunu düşünürseniz başımıza neler geleceğini hayal edebilirsiniz.
Aubert, bu bahsettiğiniz korkunç bir senaryo.
Arier, aynen öyle. Ben müttefik devletlerin adına sizden o ağır suyu almaya geldim. Almanlar ne kadar teklif ettiyse daha fazlasını teklif etmeye hazırız. Yakın zamanda Almanların Norveç'i işgal etme durumu söz konusu olabilir. Bu yaşanmadan önce sizden tüm stokunuzu almak istiyorum.
Aubert, bu çok kritik bir mesele. Size hemen tüm stoku vereceğim, para da istemiyorum. Savaşı kazanırsanız ödersiniz.
Aliye, siz çok değerli bir vatanseversiniz Bay Aubert. Norveç halkı savaş sonunda bu yaptıklarınızı öğrenince size minnettar kalacak.
Fransız banker Arie ile Norsk Hydro'nun genel müdürü Aubert'in bu kritik görüşmesinin ardından var olan ağır su stoku 26 kaba bölündü ve gece yarısı bir araba ile Vemork'tan gizlice taşınmaya başlandı. Sular Oslo'ya geldiğinde gizli servis birimi ağır suları buradan Edinburgh'a taşıdı ve buradan da tren yoluyla Paris'e taşındı. Fransız bilim duayeni Julio ağır suyu deneylerinde kullanmak üzere heyecanla bekliyordu. Stok Paris'e gelir gelmez Georgia'ya teslim edildi. Ama Hitler'e kazık atmanın bedeli genellikle ağır ödenmekteydi. Norveç konusu Hitler için hemen kapanacak bir konu değildi. Fransızların yaptığını öğrenen Hitler, "O zaman biz de istedikleri cevabı verir Norveç'i işgal ederiz." "Ha, bu arada sıra Fransızlara da gelecek. Benden mal kaçırmanın ne olduğunu onlara göstermek büyük keyif olacak. Fransa işgalinde ne kadar değerli sanat eseri varsa hepsini yağmalayacaksınız," demişti. Hitler her ne kadar Norveç'teki ağır su meselesini Fransa'yı teslim olup barış imzalamaya zorlamaktan sonra bırakmak istese de müttefiklerin Norveç'i işgal etme planları ve Fransızların ağır suyu Norsk Hidro'dan kaçırmaları Hitler'i Norveç sorununu öne almaya ikna etmişti. Parasıyla alamadığı gizli ürününü işgal ederek almak zorunda kaldı ve Norveç'in işgal hikayesini de kral ve hükümetin kaçış hikayesini de bu şekilde başlattı. Hitler gizli ürünü ağır suyu kendisine vermeyen ve hatta kendisinden kaçırılmasını sağlayan Norveç'e cevabını ülkeyi işgal ederek vermişti. Peki ya ağır suyu kendisinden kaçıran Fransa? Ona ne yapacaktı? En ağır fatura Fransa'ya çıkacaktı. Hitler kendisinden mal kaçırmanın bedelini Fransızlara çok ağır ödetecekti.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 64.